Uzman psikolog Esra Tanrıverdi ile Hayatın Pusulası. Stres ve baş etme yöntemleri, panik atak ve anksiyete bozuklukları, toplumsal şiddet, çocuk istismarı, cinsel istismar, öfke kontrolü, şiddet, aile içi şiddet, gençlik sorunları, evlilik sorunları, eşler arası ilişkiler. Siz de 0553 966 1966 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz.
İnternet bağımlılığından bahsedelim. Ben internet bağımlısı değilim. Ya sen? Evet, bilgi çağına girdik. Sorunlar arttı, eksilmedi. Hiçbir şey internette gezinti yapmak, sipariş vermek, oyun oynamak, sohbet etmek, sosyal medyada kim nereye gitmiş, ne yazmış kadar bize haz vermiyor. Dürüst olmak gerek. Sanal dünya gerçek dünyadan çok daha keyifli, öyle değil mi? İnternetin dünya çapındaki kullanımına bakıldığında karşımıza çıkan internet kullanıcı sayısı 100 milyonları aşmış ki öncelikle şunu söyleyeyim, teknoloji hayatı kolaylaştırmak için var, zorlaştırmak, yalnızlaştırmak ya da onsuz yaşamamak için değil, bunu unutmayın. Tekrarlıyorum, teknoloji hayatı kolaylaştırmak için var. Ne zorlaştırmak ne de bizleri yalnızlaştırmak ya da onsuz yaşayamamak için değil. Bu internet ve oyun bağımlılığına hangi psikolojik sorunlar eşlik eder, bundan da söz etmek gerekir. En başta kişilik bozuklukları, anksiyete, depresyon, sosyal fobi, madde bağımlılığı ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu başı çekiyor. Bütün bunlara ek olarak yalnızlık, utangaçlık, içe dönüklük gibi durumlarda internet bağımlısı bireylerin yaşantıları içerisinde var olan ek durumlar arasında yer alıyor sevgili arkadaşım. Evet, bağımlılık dedim. Bağımlılık bir madde, davranış veya aktiviteye karşı kontrol kaybı ve bu madde, davranış veya aktiviteye bağımlılık geliştirme durumu. Kontrolü kaybeden ne yapar sizce? Tabii ki duvara toslar. O halde kontrol bizde olmalı. Bizde olmazsa başımıza gelebilecekleri bir kez daha tekrarlayalım o halde. İnternet bağımlılığı bazı durumlarda insanların gerçek hayattaki ilişkilerini olumsuz etkiler ve yalnızlaşmalarına neden olur. İnternetin sunduğu sanal dünya gerçek hayatta olmadığı gibi insanlar arasındaki yüz yüze iletişim, kişisel bağlantılar ve empati eksikliğiyle karakterizedir. Evet, internet bağımlılığına sahip kişiler interneti gerçek hayattaki ilişkilerden daha fazla tercih eder, sosyal aktivitelerden uzaklaşır ve yalnızlığa doğru itilir. Aslında bu yalnızlık kendi seçimidir. Sosyal bağları zayıf olan insanlarda, yani normal yaşamda diğer insanlarla daha az iletişim kuran insanlar bu rahatsızlığa daha yatkındır. Buna ek olarak da depresyonda olmak, çok kaygılı olmak veya bireyin öz saygısının düşük olması gibi özellikler de internete bağımlı olmaya çanak tutmakta. Günümüze baktığımızda sevgili arkadaşım, birçok çocuk ve genç içinde bu bağımlılık ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Bu nedenle ailelerin bu konuda bilinçli olması ve çocuklarını doğru yönlendirmesi gerekiyor. Öncelikle çocuklar öğrenmeyi gözlemleyerek yaparlar, biliyorsunuz. Eğer siz de telefonunuzla veya bilgisayarınızla çok vakit geçiriyorsanız çocuğunuzun da bu davranışı sergilemesini beklemeyin. Kendiniz de sınırlar koyarak rol model olun. 2 yaşında veya 5 yaşında bir çocuk dijital ortamla tanışmamalı. Telefon ve internet yerine başka aktiviteler önerin. Örneğin spor yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek veya ailece bir oyun oynamak gibi etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlayın. Çocuğunuzla açık ve anlaşılır bir dille konuşun. Telefon ve internet kullanımının zararlarından bahsedin. Onları cezalandırmayın. Onları sadece zararlarından bahsederek korkutmayın. Aynı zamanda diğer aktivitelerle nasıl vakit geçirebileceğini de öğretin. Sonuç olarak demem şu ki, aileler çocuklarının durumunu ciddiye almalı ve onlara destek olmalı. Çocuğun bu davranışlarına karşı anlayışlı ve sabırlı olmak çok önemli. Gerekirse bir çocuk ve ergen psikoloğuyla görüşmek faydalı olabilir. Konu çocuk psikolojisinden açılmışken bir de şu konuya değinmek istiyorum sevgili arkadaşım. Televizyon dizileri çocukların psikoloji ayarlarını bozuyor değerli arkadaşım. Sizce diziler mi toplumda şiddet eğilimini artırıyor, yoksa sinema ya da sanat toplumun kendisini mi yansıtıyor? Sizi bilmem ama bana göre her ikisi de birbiriyle ilişkili. Sonuçta dizi veya sinema aslında toplumun birer aynası. filmlerin toplumda var olan bir şeyi yansıtmaması da çok doğru olmaz. Çok iyi insanlardan ideal bir toplum eğilimi de doğru değil. Fakat karşılıklı etkileşim ve giderek şiddet sosyolojide sapan davranış dediğimiz davranış türünü olağan hale getiriyor. Nedir sapan davranış? Şöyle ki, sapma davranışı, çoğunluğun onayladığının dışında kalan, ayıplanan ve cezalandırılan bir davranış. Kültürün içeriği olan örf, adet, gelenek ve sosyal problemlerle yakından ilgili. Toplumun çoğunluğu tarafından itirazla karşılanır ve istenmeyen bir takım davranış kalıpları ve sosyal olaylardır. Evet, dizilere baktığımızda boyun eğen, sorgulamayan, itiraz etmeyen, şiddeti içselleştiren tipler dolu. Ayrıca artan şiddet sahneleri toplumsal şiddetin artışını da tetikliyor. Özellikle çocuklar ve gençler bazen bu rol modelleri kopyalayabiliyor. İzleyenlerin eleştirmediği, her eylemi onayladığı bir dramatik anlayış kurulunca oradaki yanlışlar çocuklara ve gençlere doğru geliyor ve ne yazık ki şiddet onaylanıyor. Hal böyleyken de film ve dizi yapımcıları Freud'un düşüncelerinin ışığında şiddet ve cinsellik içeren unsurların dizilerde ve filmlerde kullanımını tercih ederek yüksek izleyici kitlelerine ulaşıyor. Çünkü bu tip unsurlar insanın doğasında bulunan inkar edemeyeceği kadar insanlığa ait bastırmaya çalıştığımız itlerimiz. İt dediğimiz ne? Zevk temelli istekler ve aşırı ısrarcı temel enerjinin çıkış noktası. En ilkel benlik. Ana kaynağı da cinsellik, açlık, şiddet gibi ihtiyaçların en bencilce doyurulması. İşte bu durum televizyon izleyicilerinin psikolojik durumlarını derinden etkileyeceği gibi yaşam tarzlarında da değişiklikler ve şiddete karşı eğilimler yaratabiliyor. Bununla birlikte çocuklar dizilerde sevdikleri karakterleri ego ideali olarak görüyorlar. Unutmayalım ki bütün insan davranışları sosyal ve psikolojik olarak öğreniliyorsa şiddet eğilimi de öğrenilen bir davranış türüdür. Bir başka öğrenilen davranış türü ise çok sayıda Türk yapımı dizilerde görülen zenginlik merakı. Mutlaka bir holding, bir yalı veya çiftlik gibi ortamlarda geçen diziler çekiliyor. Biliyorsunuz yıllardır böyle. Toplumda herkesin iyi yaşama, zengin olma, hatta lüks yaşam merakı oluşuyor tabii ki burada. Orta ya da orta az sınıf gerek eğitim, gerek deneyim ve gerekse sermaye olarak yetersiz olmasından dolayı bir üst sınıfa veya bu hayat biçimine ulaşmaya çalışıyor. Tabii bu da kişilerde yine sapan davranış olarak görülüyor. Oysa gerçek hayatta böyle bir dünya yok. Böyle bir aşk da yok. Böyle bir zenginlik de yok. Şu halde ebeveynlere çok büyük iş düşmekte. Nasıl ki çocuklarının okul, beslenme, giyimine ve beden sağlığına özen gösteriyorlarsa ruh sağlığına da gereken özeni göstermeleri gerekir. Evet, ebeveynler, şimdiki sözlerim sizlere gelsin. Ebeveynler çocuklara dizilerdeki her bir bilginin doğru olmadığını, her söylenene inanmamaları gerektiğini anlatmalı. Çocuk diziyi izlediği zaman ebeveyn olarak oradaki yanlışı veya doğruyu ona sabırla açıklamalı. Dizi filmlerinin birer senaryo kurgusu olduğunu ona anlatmaları gerekir. Bununla birlikte ebeveynler çocukları çok sıkmadan ve bunaltmadan doğruyu göstermeli. İzlediği filmleri takip etmeliler. Hatta o ebeveynler güncel konuları da yakından izlemeliler. Çocukların ve gençlerin dünyasında ne olup bitiyor bunları da bilmeliler. Oynadığı oyunlar hakkında biraz bilgileri olması lazım. Ailecek izlenen film veya dizi eğer ki acımasızlığı, merhametsizliği öğretiyorsa o dizideki rol karakterini çocuğa muhakkak sorgulatmamız gerekiyor. Aynı zamanda çocuğa iyi insan olmanın ünlü olmaktan daha önemli olduğunu öğretmeniz gerekiyor. Çocukların gelişen ruhuna önceliklerimizi, önemli şeylerimizi dizi karakterlerinden önce yerleştirmeliyiz. Çocuklara iyi insan olmayı, yardımseverliği, empati yapmayı, dürüstlüğü ve sözünde durmayı yücelten diziler izletmemiz gerekir. Ha diyeceksiniz ki böyle diziler var mı? Geçmişte pek çok vardı. Açın eski dizileri bir bir izleyin. Hepsi internette var. Yoksa günümüz televizyon dizileri çocukların psikolojik ayarlarını gerçekten ama gerçekten bozuyor. Sadece onları değil, bizi de bozuyor. Duygularınızı yönetebiliyor musunuz? nasıl mı yöneteceksiniz? Hadi gelin biraz da bundan bahsedelim. Evet, modern hayat bize pek çok kolaylıklar getirdi. Yaşam kalitemiz arttı, insanoğlu daha çok şeye sahip oldu, daha bilgili ama daha rahat değil maalesef. Neden dersiniz? Çünkü stres kavramı günlük yaşantımızın en çok kullanılan kelimesi oldu. Psikoloji ve beden ilişkisi araştırıldığında bedeni beynin yönettiği anlaşılmış sevgili arkadaşım. Duygular, heyecanlar, neşe, sevinç, öfke, kıskançlık, elem, keder beynimizin ürünü olan tepkilerimizdir. İşte bu tepkiler beyin hücrelerinin kimyasıyla ilgili olduğu son yılların en önemli buluşu oldu. Görüldü ki beyin sadece aklı yönetmiyor, duyguları da yönetiyor. O halde bir hastanın ruh halinin göz ardı edilmemesi, onun iyileşme beklentisi içinde olması, stresin yönetmeyi başarması yarasının iyileşmesini hızlandıracaktır. Hayat denen yarışta dünyayı değiştirmek yerine kendimizi değiştirmemiz gerekiyor. Aklı yönetmek artık yetmiyor, duyguları da yönetmek gerek. Evet, hastalıkların iyileşmesinde hastalığa verilen duygusal ve zihinsel tepki ilaçtan çok daha önemli sevgili arkadaşım. Çünkü stres altında bağışıklık sistemi baskılanıyor. Kontrol edilemeyen stres depresyonu tetikliyor. Depresyon acizlik veya zayıflık değil, bir hastalıktır. Tedavisi vardır ama asıl önemli olan depresyona giden yolu kesmek. Yine Freud diyor ki bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır. İnsan bedensel ve ruhsal bir bütün biliyorsunuz ki. Bedende oluşan bir rahatsızlık nasıl psikolojinizi etkiliyorsa yaşadığınız stres, kaygı ve depresyon da beden yapınız üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Yaşanan bu izolasyon sürecinde tabii ki ruhsal olarak etkilenmemek oldukça zor. Daha önce ruhsal problemleri olmayan bireylerin ruhsal sorun yaşama olasılığının yüksek olması yanında daha önce ruhsal sorunları yaşamış bireylerin hastalıklarının tekrarlama olasılığı da bulunmakta. Ayrılık da, kayıp da, yas da, acı da, her türlü üzüntü de gergin hissetmek, huzursuz hissetmek, gelecekle ilgili endişeler yaşamak belli bir noktaya kadar normal. Bu yaşanılan tepki normal bir tepki. Bu sınır ne zaman geçilmiş olur? Eğer ki bu düşünce, bu endişe, bu kaygı gün içerisinde kişiyi ne kadar meşgul ediyorsa, onun günlük hayatında yaptığı şeyleri ne kadar etiketliyorsa, daha önce keyif aldığı şeylerden keyif alamaz hale gelmişse, sürekli bunları düşünmesi, uyku düzenini etkilemesi, sinirli ve gergin olması profesyonel bir destek almasını gerektiriyor. Çünkü bütün bu yaşadıkları kişiyi yorabilir. Fazla korku hayatı çekilmez hale getirir. Bağışıklık sistemini baskılar, bağışıklık sistemi de çöker. İşte bu sefer başka hastalıklar başlar. Bağışıklık sistemimizin dostu psikolojik iyi oluş halidir, bunu unutmayın. Yani insan tedbirini alıp, olumsuza karşı kendini hazırlayıp, olumluyu hedefleyerek hayatını sürdürmeli. Olumsuz düşüncelerle geçireceğiniz vakti ve enerjiyi gelişime harcamanın işte şimdi tam da zamanı. Peki şimdi değil de ne zaman yapacaksın? Herkesin duygularını yönetme tekniklerini öğrenmek için en az 3 iyi sebebi vardır. Affedebilir misin? Hadi gel, affet gitsin. Hayatınızda geçmişe baktığınızda hala affedemediğiniz birileri vardır mutlaka. Hala düşündüğünüzde öfkesini canlı tuttuğunuz duygular sizi nasıl da tutsak eder? Belki zaman zaman bu tutsaklıktan kurtulmanın yolunu ararsınız. Aslına bakacak olursak, insanın kendinde fark edip de yön veremeyeceği duygu yoktur. Yeter ki fark edin. Fark ettikten sonra temel olarak yapılması gereken şey düşüncelerinize bakmak, değişmesi gerekenleri değiştirmektir. Yani kendinizin farkına varmaktır. Affetmek başkasının yaptığı eylemi haklı görmek, unutmak, boş vermek, üstünü örtmek değil sevgili arkadaşım. Nedenleri sonuçları görmek, anlamak ve hesaplaşmak tabii ki yola daha sağlıklı çıkmaktır. Affetmek bir farkındalık sürecidir. Yaşanılan olayın etkisinden kurtulmak için kişinin öncelikle kendisi için attığı bir adımdır affetmek. Affedemeyen kişi yaşananları değiştiremez. Affetmemek hem ruh sağlığına bir yük hem de ilişkinin devamı için koca bir engel. Affetmek aslında taviz vermek değil. Affetmek aynı zamanda karşımızdaki kişinin hatasını kabul etmesini beklemek de değil. Olayın farkında olmak ama bunun etkisinden çıkmak. Hayat boyu bizi etkilemesine izin vermemek. Fakat şu var ki affetmek bir süreçtir. Hemen karar verilemez. Erdemdir, egoya yenik düşmemektir. Her insan çevresindeki kişilerle sorunlar yaşayabilir. Bu kaçınılmaz. Çünkü herkesin farklı ihtiyaçları, farklı beklentileri olabilir. Taraflardan birinin hatalı bir davranışı olmuştur. Her bir hata bizde kırgınlık, hayal kırıklığı, kızgınlık gibi duygular uyandırmıştır. Bu duyguların kalıcı olmaması çok önemli ve bizim elimizde. Kişinin davranışlarındaki hatalar o kişinin bütün kişiliğiyle yargılanmasını gerektirmez. Böyle olursa insanlara güven duygusu geliştiremeyiz. Yapılan hataları kabul edip affetmek sonrasına kin tutmamak en büyük erdemlerden bir tanesi. Kişinin kendini daha huzurlu kılıyor. Eğer hata yapan kişiyi sadece yaptığı yanlış davranışlarla hatırlarsak sağlam ilişkiler geliştiremiyoruz maalesef. Her insanın davranış repertuarında hem uyumlu hem uyumsuz davranışları vardır. Sadece hataları hatırlayıp iyi olanları görmezsek ilişkilerimizde sorunlar yaşamakla birlikte kendimizde mutluluk ve güven gibi duyguları geliştiremeyiz. Kin ve nefret saldırganlığın devam etmesine neden olur. Bir süre sonra da bu durum kişide yıkıcı etkisini göstermeye başlar. Bundan ancak kendimizi suçlunun yerine koyarak kurtulabiliriz sevgili arkadaşım. Bu durum bize kendimizi kötü hissettiren şeye bir anlam katar ve hatta kabul edilebilir durum söz konusudur. Suçluyu anlamak, onu affetmek anlamına gelmiyor. Affetmek, başkasının yaptığı eylemi haklı görmek, unutmak, boş vermek, üstünü örtmek dedik. Nedenleri sonuçları görmek, anlamak, hesaplaşmak ve yola daha sağlıklı çıkmaktır. Affetmek bir farkındalık sürecidir. Şüphesiz ki hayatımızı hiç öfkelenmeden sorunsuz geçirmemiz mümkün değil. Ancak akut stres durumlarında yani bir olay sürekli olarak beynimize yer edip oradan çıkmadığında size zarar verebilir. Çünkü kronik streste vücut dinlenip kendini yeniden inşa edemez. Sürekli alarm halinde olmak vücudun rezervlerini tüketir ve bu durum organlarımızın yıpranmasına da neden olacaktır. Sizi öfkelendiren olayı tekrar değerlendir. Kendinize şunu sorun ve seçiminizi yapın. Hayattaki payım gerçekten de başkasının incitici davranışlarıyla mı yönlendirilecek? Hem şimdi hem de gelecekte benim de söz hakkım var mı? Arabesk marabesk ama ne güzel diyor şarkı. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Son söz Mahatma Gandhi'den sevgili arkadaşım. Zayıf kişiler affedemez. Affetmek güçlü olanların bir özelliğidir. Hadi bugün, hatta şimdi neden kızgın veya kırgın olduğun birini affederek işte başlamıyorsun?
Uzman psikolog Esra Tanrıverdi ile Hayatın Pusulası. Stres ve baş etme yöntemleri, panik atak ve anksiyete bozuklukları, toplumsal şiddet, çocuk istismarı, cinsel istismar, öfke kontrolü, şiddet, aile içi şiddet, gençlik sorunları, evlilik sorunları, eşler arası ilişkiler. Siz de 0553 966 1 966 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden sorularınızı yazabilirsiniz.